Ayrım 53.
Adem uyurken hemen bir sürü iyi iş yapar. Sezgisi olduğundan Tanrı'nın en az Tanrı'nın kendisi denli büyük olan kendini beğenmişliğini algılamıştır. Tanrı çeşitli yaratma eylemlerinde değişik tutumlar içinde görünür. Bir yapıttan ötekine geçerken giysilerini değiştirir. Havva'ya bakarken üzerinde bol ve güzel bir biçimde aşağı dökülen bir pelerin vardır. Her yerde yalnız kendini gördüğü için Havva'nın güzelliğini görmez ama onun övgülerini kabul eder. Havva'nın davranışı aşağılık ve günah dolu bir davranıştır. Daha ilk andan başlayarak hesaplıdır. Çıplaktır ama bol pelerinine bürünmüş Tanrı'nın önünde kendinden utanmaz. Ancak bir günah işlemekte başarısız kaldığı zaman utanacaktır. Adem tıpkı bir sevişmeden sonra olduğu gibi yorgun yatmaktadır. Uykusu hafiftir. Tanrı'nın ona armağan ettiği hüznün düşünü görür. Bir insanoğlunun gördüğü ilk düş, kadın karşısında duyulan korkudan doğmuştur. Adem uyandığında Tanrı acımasızca ikisini yalnız bırakır. Havva Adem'in önünde diz çökecek, Tanrı'nın önünde yaptığı gibi ellerini kavuşturacaktır. Dudaklarında aynı yüze gülücü sözler, gözlerinde sadık bakışlar, yüreğinde iktidar tutkusuyla ve artık hiç elinden kaçmasın diye Adem'i ahlaksızlığa sürükleyecektir. Adem Tanrı'dan daha yüce yüreklidir. Tanrı yaratısı içerisinde yalnız kendini sever. Adem ise Havva'yı, ikinci kişiyi, ötekini, kötüyü, felaketi sever. Havva'yı kendi kaburgası oluşundan ötürü bağışlar. Unutur yapılanı ve böylece de birden iki olur. Tüm gelecek için ne büyük bir felaket. Peter gelişi güzel bir istek, bir heves sonucu evlenmişti. İradesine karşı gelerek yapmıştı bu evliliği. İşte bundan ötürü de kendini affetmiyordu. Tanrı'ya değil, yalnızca koşulsuz buyruğa inandığı için öfkeleniyordu. Çünkü Tanrı'ya inansaydı suçu onun üzerine atardı. Sistine Kapellası'nın tavanına bakmasının nedeni Tanrı'yı biraz olsun gözünde canlandırabilmekti. Güzel sanatlar alanında inandırıcı diye nitelendirilebilecek başka İncil Tanrısı yoktu. Tanrı'yı gereksinmesinin nedeni ona öfkelenmek içindi. George düşüncelerinin olabildiğince uzağında bulunan bir tümce söyledi. Neden tüm gelecek için olsun? Biraz önce cinselliği aşmış olan termitlerden söz etmiştik. Demek ki ortada yenilmesi, ortadan kaldırılması olanaksız bir kötülük yok. Evet, tıpkı termitler kolonisindeki gibi aşk kargaşası mucizesi ya da kitaplığımın yanması gibi. Olanaksız, düşünülemeyecek bir şey kitaplığımın yanması. Dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanamayacak hazinelere karşı bir ihanet, alçaklık ve kara çalma. Bırak olasılık diye sözünü etmeyi, önümde şakasını bile yapmaman gereken bir şey. Görüyorsun deli olmadığımı, dengesiz bile değilim. Çok şey geldi başıma. Heyecanlanmak ayıp değil. Neden alay ediyorsun benimle? Belleğim yerinde. İstediğim her şeyi biliyorum. Kendime egemen olabiliyorum. Neden? Bir kez evlendim diye mi? Tek bir aşk serüveni bile yok geçmişinde. Sen neler yapmadın aşk uğruna? Aşk bir cüzamdır. Tek hücrelilerden başlayarak kalıtım yoluyla geçen bir hastalıktır. Başkaları iki kez, üç kez evleniyorlar. Onunla aramda hiçbir şey geçmedi. Bana hakaret ediyorsun. Bunu söylememeliydin. Belki deliler yapar ama ben yakmam kitaplığımı. Söylediklerinde direniyorsam defol git buradan. O budalalar kliniğine geri dön. Kafan nerede? Ne söylersem evet diye karşılık veriyorsun. Daha ağzından bir düşünce bile duymadım. Gevezenin birisin ve her şeyi bildiğini sanıyorsun. Alayla karışık düşüncelerinin kokusunu alıyorum. Leş gibi kokuyor kafanın içindekiler. Kadınları sövüp saydığım için deli olduğumu düşünüyorsun. Ama ben böyle yapan tek insan değilim. Kanıtlayacağım bunu sana. Geri al o pis düşüncelerini. Okumayı sana ben öğretmiştim. Ama Çince bile bilmiyorsun. Ortada ölüm olmasına karşın boşanacağım. Onuruma kavuşmak zorundayım. Boşanmak için kadının varlığı şart değil. Mezarında rahat olmasın. Ama mezarlıkta bile değil zaten. Mezar bile çoktur ona. Onun yeri cehennemdir. Neden yok cehennem diye bir yer? Bir cehennem kurmak gerek. Kadınlar ve senin gibi etek peşinde koşanlar için. Ben gerçeği söylüyorum. Ciddi bir insanım ben. Şimdi geldiğin yere döneceksin ve bir daha benimle ilgilenmeyeceksin. Ben yapayalnızım. Kafam var. Kendi işimi kendim görebilirim. Kitaplarımı da sana vasiyet edecek değilim. Böyle yapacağımı yakmayı yeğlerim. Ama nasılsa benden önce öleceksin. Sürdürdüğün o pis yaşam yüzünden daha şimdiden eskimişsin. Şu konuşmana kulak ver bir kez. Sesin güçsüz, hep uzun, dolambaçlı tümceler çıkıyor ağzından. Hep naziksin. Kadından farksızsın. Tıpkı Havva'ya benziyorsun. Ama ben Tanrı değilim. Bu numaralarla benden bir şey elde edemezsin. Şu kadınlığın üstünden atmana bak. Belki o zaman yine bir insan olursun. Zavallı, pis varlık. Acıyorum sana. Yerimi seninle değişmek zorunda olsaydım ne yapardım o zaman biliyor musun? Böyle bir şey yapmak zorunda değilim. Ama olsaydım, başka çare kalmasaydı, hiçbir doğa yasası bana acımasaydı, o zaman yine de bir kurtuluş yolu bulurdum. Akıl hastaneni ateşe verir, bütün içindekilerle ve kendimle birlikte cayır cayır yakardım. ama kitaplığımı yakmazdım. Kitaplar delilerden daha değerlidir. Kitaplar insanlardan daha değerlidir. Sen bir komedyen olduğun için, alkış gereksindiğin için anlayamazsın bunu. Kitaplar dilsizdir. Konuşurlar ama gene de dilsizdirler. Görkemli olan yanları da budur. Onlar konuşurlar. Ve sen de onları kulak vererek duyabileceğinden çok daha kısa bir sürede duyabilirsin. Sana kitaplarımı göstereceğim. Şimdi değil, daha sonra. Şimdi gözümün önünde çizdiğin o iğrenç görüntü için özür dileyeceksin benden. Yoksa seni kovarım. George kardeşinin sözünü kesmedi. Her şeyi duymak istiyordu. Peter o denli acele ve heyecanlı konuşuyordu ki konuşmasının hiçbir tatlı söz yüzünden ara vermezdi. Ayağa kalkmıştı. Kitapların sözünü etmeye başladığı anda yaptığı küçük jestler daha geniş kapsamlı ve kararlı bir görünüm alıyordu. George, termitleri ve termitlerin mutluluğunu, yani cinsellikten yoksun oluşlarını sergilemek için kardeşinin imgelemini bu yöne çekebilmek için seçmiş olduğu, ne yazık ki kötü seçmiş olduğu görüntüden ötürü pişmanlık duyuyordu. Salt kitaplarını yakabileceği düşüncesi Peter için ateşten daha yakıcıydı. Kitaplığını bu denli seviyordu. Kitaplığı onun için insanların yerini tutuyordu. Bu acıyı ona çektirmemek gerekirdi. Ama çektiği acının boşa gittiği de söylenemezdi. Kardeşine çektirdiği acı sayesinde George onu karısından kurtarmaya yarayacak ve zehirden daha emin bir ilacın bulunduğunu anlamıştı. Yapılacak iş kardeşinin duyduğu nefreti silip ortadan kaldırmak için olağanüstü bir sevgiyi ileri sürmekti. Salt, düşünce düzeyinde var olan bir tehlike karşısında bile bu denli korunan kitaplar bir yaşama nedeni olabilirdi. Kadını hemen ve gürültü çıkarmaksızın buradan uzaklaştıracağım diye karar verdi George. Kapıcıyı ve kapıcıyla birlikte kadını çağrıştırabilecek her şeyi evden uzaklaştıracağım. Kitaplığın zarar görüp görmediğine bakacağım. Peter'in para işlerini düzene koyacağım. Parası ya çok azalmıştır ya da hiç yoktur. Sonra onu kitaplarına götüreceğim. Bir gün boyunca eski aşkını alevlendireceğim. Daha önce tasarlamış olduğu işinin başına oturtacağım. Sonra bu kuru balığı kendisinin iç açıcı bulduğu kupkuru dünyasında bırakacağım. 6 ay sonra yine ziyaretine geleceğim. Kardeşim olmasına ve gülünç uğraşından nefret etmeme karşın ona bu kadarcık bir ilgi göstermek borcumdur. Evliliği konusunda istediğim her şeyi öğrendim. Nesnel gözüyle baktığı yargıları sudan bile daha saydım. Önce onu yatıştırmalıyım. Yatışması için en iyi yol nefretini salt söylenci ürünü ya da geçmişte yaşamış kadınların arkasında saklayabilmesidir. Belliğinin bu siperleri ardında kendini yukarıdaki kadına karşı da güvenlik altında hisseder. Böyle bir durum karşısında kadın ona verecek bir yanıt bile bulamaz. Kardeşim aslında kısıtlı ve kişiliği çok güçlü olmayan bir insan. Nefretinden biraz güç buluyor. Belki bu gücün bir bölümünü daha sonraki çalışmalar için koruyabilir. Sözünü ara verdin. Ciddi bir şey söylemek istiyordun. George çok sakin, yumuşak ve beklentiyle dolu olduğunu algılatan bir sesle Peter'in heyecanlı, tutarsız çıkışlarını kesti. Bu denli ciddiyet ve karşısındaki dinlemeye hazır oluş karşısında Peter'in öfkesi söndü. Yine oturdu. Biraz kafasının içini araştırdı ve istenen ipin ucunu en kısa zamanda buldu. Termitler kolonisindeki aşk kargaşaları ve kitaplığımın düşünülmesi olanaksız yanışı gibi. Sistine Kapellası'nın tavanının Michelangelo'nun kendisi tarafından yıkılması da ancak bir mucize olarak nitelendirilebilirdi. 4 yıl boyunca çalışmış olmasına karşın belki de herhangi bir deli papanın buyruğu üzerine bazı figürleri sıvayla örter ya da silerdi. Ama Havva'yı, bu Havva'yı papanın 100 İsviçreli askerine karşı bile savunurdu. O Havva Michelangelo'nun mirasıdır. Büyük sanatçıların miraslarına ilişkin sezgin çok güçlü. Ayrıca yalnızca Homeros ve İncil değil ama tarih de seni haklı gösteriyor. Havva'yı, Dalila'yı, Klita'yı, Mestra'yı, hatta Penelope'yi bile bir yana bırakalım. Bunların ne kötü yaratıklar olduklarını kanıtladın. Bunların hepsi güçlü örnekler. Sorunu sergileme açısından çok iyi figürler. Ama gerçekten yaşamış olduklarını kim söyleyebilir? Oysa bir Kleopatra bizim gibi tarih seven kişilere ötekilerin söylediklerinin 1000 katını söylüyor. Evet, unutmadım Kleopatra'yı. Yalnızca daha oraya gelmemiştim. Peki, şimdilik ötekileri bir yana bırakalım. Sen benim kadar dikkatli ve titiz değilsin. Kleopatra kız kardeşini öldürtür. Her kadın, her kadınla savaşır zaten. Sonra Antonius'u ve Roma'nın Asya'daki eyaletlerini kendi lüksü uğruna kullanır. Her kadın lükse duyduğu aşk uğruna yaşar ve ölür. Kleopatra, Antonius'a daha ilk tehlike anında ihanet eder. Onu kendini yakacağını inandırır. Bu arada Antonius kendini öldürür. Kleopatra kendini yakmaz ama kendisine yakışan bir matem giysisini hemencecik buluvermiştir. Bu giysiyi Octavianus'u yakalamak için yem olarak kullanacaktır. Gel gelelim Octavianus ona bakmayıp gözlerini yere dikecek denli akıllıdır. Kleopatra'yı hiç görmemiş olduğuna bahse girerim. Genç ve kurnaz Octavianus'un üzerinde zırhı vardı. Yoksa Kleopatra teniyle sonuç almayı dener ve öte yandan Antonius son nefesini verirken bedenini Octavianus'un bedenine yapıştırırdı. Ama Octavianus denen o muhteşem insan tenini zırhıyla gözlerini de bakışlarını yere dikerek korur. Kleopatra'nın siren şarkılarına yanıt vermediği söylenir. Bence vaktiyle Odysseus'un yaptığı gibi Octavianus da kulaklarını tıkamıştı. Kleopatra'nın onu yalnızca burnundan yararlanarak ele geçirmesi ise olanaksızdı. Octavianus burnuna güveniyordu. Büyük bir olasılıkla koku alma duyusu iyi gelişmemişti. Erkek, evet, erkek diye ona derler. Ona nasıl hayranım bir bilsen. Kleopatra'ya Sezar bile yenildi de o yenilmedi. Oysa Kleopatra aradan geçen zaman içerisinde yaşından ötürü çok daha tehlikeli, yani çok daha yılışık olmuştu. Karısını yaşından ötürü bile suçluyor diye düşündü George. Ama anlaşılır bir durum. Kardeşine daha epey uzun bir zaman kulak verdi. İster tarihte yaşadığı kanıtlanmış, ister salt söylenci ürünü olsun, kötülüğünü dinlemediği kadın kalmadı. Filozofların gerekçeli görüşlerini öğrendi. Peter'in yaptığı alıntılar sağlamdı ve Peter bir öğretmen gibi konuştuğu için insanın kafasına en etkili biçimde yerleşiyordu. George'un eskiden bu yana bildiği ama yanlış anımsadığı tümceler yeniden düzeltildi. İnsan her zaman öğrenebilirdi. Bilgiçlik taslayan birinden bile bir şeyler öğrenilebilirdi. Duyduğu pek çok şey George için yeniydi. Örneğin Akyonolu Aziz Thomas, kadın hızla büyüyüp yayılan yabani otlar gibidir. Eksik gelişmiş bir insandır demişti. Bedeni ise değersiz olduğu ve doğa bu bedenle fazla ilgilenmediği için erken gelişir. Ya ilk modern komünist olarak nitelendirilebilecek Thomas Moores, Ütopya'da yaşayanlara ilişkin evlilik yasalarına nerede yer vermişti? Köleliğe ve suçlara ayırdığı bölümde. Hun İmparatoru Attila ise bir kadın tarafından, Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Honoria tarafından İtalya'ya, yani Honoria'nın vatanına çağrılmış ve bu ülkenin en güzel yerlerini yağmalamış, yakıp yıkmıştı. Bu olaydan birkaç yıl sonra aynı imparatorun dul karısı Edoxia, kocasının katili ve halifiyle evlenmiş, böylece de Vandalların Roma'ya saldırmalarına yol açmıştı. Roma, Vandalların ünlü yağmasını bu kadına, Hun saldırısını da Edoxia'nın görümcesine borçluydu. Peter'in heyecanı giderek yatışıyordu. Gittikçe daha sakin konuşuyor, korkunç suçlara şöyle bir değinip geçiyordu. Eldeki malzeme Peter'in nefretinden daha çoktu. Kesinlik ve titizlik eskiden olduğu gibi şimdi de Peter'in baş özelliğiydi. Hiçbir şeyi atlamamak için bu özelliğini zamanlar, halklar ve düşünürler arasında hakçasına dağıtıyordu. Bu dağıtım yönteminde tek tek kişilere düşen pay az oluyordu. Daha bir saat öncesine dek Messalina hakkında çok başka şeylerin söylendiğini duyabilirdi. Şimdi ise Juvenalis'ten birkaç dizeyle paçayı ucuz kurtarmış oluyordu. Çoğu zenci kabilelerinin mitolojileri de kadınlara duyulan nefretle yoğrulmuş gibiydi. Peter bulabildiği her yerden kendisine yandaş sağlıyordu. Okuma ve yazma bilmeyenleri de eğer kadınlardan anlıyorlarsa bu yoksulluklarından ötürü hoş görüyordu. George, Peter'in belleğinin verdiği küçük bir aradan yararlanarak saygılı ve beklentilerle dolu tutumunu da hiç bozmaksızın salt yemeğe ilişkin bir öneride bulundu. Peter öneriyi benimsedi. Dışarıda yemeği yeğliyordu. Bu küçük bölmeden bıkmıştı. En yakın lokantaya gittiler. George kardeşinin bakışlarının üzerinde olduğunu algılıyordu. Ağzını açmaya doğru dürüst fırsat bile bulamadan Peter yine birer sırtlandan farksız saydığı kadınlardan söz etmeye koyuldu. Ama bu kez tümceleri kısa sürede suskunluğa dönüştü. George da sustu. Birkaç dakika süreyle o ana değin harcamış oldukları dikkatten ötürü dinlendiler. Lokantaya girdiklerinde Peter oturacağı yeri titizlikle seçti. Sandalyesini lokantada bulunan hanımlardan birine tamamen sırtını dönene dek yerinden oynattı. Aradan birkaç dakika geçmemişti ki içeri bir hanım daha girdi. Bu daha yaşlıydı ve çevresine daha çok bakınıyordu. Bakışlarını Peter gibi birinden bile esirgemedi ve biraz sonra göreceğinden emin bulunduğu ilgiye bir karşılık olmak üzere Peter'in bir iskelet gibi zayıf olmasını aldırmadı. Çok kibar görünüşlü bir adam olan baş garson, Peter'in karnını doyuran iyi yürekli beyefendi gözüyle baktığı George'un önünde durmuş, yemek siparişlerini almaktaydı. George'un karşısında oturan dilenciden yana başını hafifçe sallayarak iki türlü yemek önerdi. Besin gücü yüksek olanlar Peter, tadı güzel olanlar ise George içindi. O sırada ansızın ayağa kalkan Peter sert bir sesle "Çıkalım bu lokantadan," dedi. Garson çok üzülmüştü. Suçu kendinde bularak bir sürü nazik sözü peş peşe sıraladı. George tedirgin olmuş, kendini güç durumda hissetmişti. Bir açıklama yapmaksızın lokantadan çıktılar. "O yaşlı cadalozu gördün mü?" diye sordu Peter dışarı çıktıklarında. "Evet, bana baktı bana. Ben katil değilim. Beni süzmeye nasıl cüret edebilir? Ben yaptığımın sorumluluğunu taşıyabilen bir insanım." Girdikleri ikinci lokantada George bir locada oturmayı yeğledi. Yemek sırasında Peter bitmek bilmeyen konuşmasını sürdürdü. Ağır ağır ve sıkıcı bir tonda konuşuyor, kardeşinin dinleyip dinlemediğini anlamak için de gözlerini ondan ayırmıyordu. Giderek alışılagelmiş olayları ve eskiden beri bilinen öyküleri anlatmaya başladı. Konuşması ağırlaştı. Tümceler arasında sanki uyur gibiydi. Neredeyse sözcüklerin arasına da dakikalar koyacaktı. George şampanya ısmarladı. Peter'in konuşma temposu hızlandığı takdirde konuşmanın kendisi de daha çabuk biterdi. Ayrıca eğer varsa kardeşinin son gizlerini de ağzından alabilmeyi umuyordu. Peter önce içmedi. Alkolden nefret ettiğini söyledi ama sonra yine de içti. İçmediği takdirde George onun kendisinden bir şey saklamak istediğini sanabilirdi. Oysa saklayacak hiçbir şey yoktu. O hakikatin ve doğruluğun ta kendisiydi. Tüm mutsuzluğu da hakikate olan tutkusundan kaynaklanıyordu. Çok içti. İçtikçe bilgin yanı bir başka alana kaydı. Tarihe geçmiş cinayet davaları konusundaki bilgileri şaşılacak denli zengindi. Coşkuyla kocanın karısını ortadan kaldırma hakkını savundu. Konuşması savunduğu kişinin şeytan ruhlu karısını neden öldürmek zorunda kaldığını mahkeme önünde anlatan bir avukatın konuşmasına dönüştü. Ölen kadının ne denli şeytan ruhlu olduğu, hayatta kalsaydı yapacağı ahlaksızlıklardan, baştan çıkarma ereğine yönelik giyiminden, sözcük dağarcığını oluşturan adi sözcüklerden ve özellikle korkunç dayaklara değin varan sadist kaba güç uygulamalarından görülebilirdi. Böyle bir kadını öldürmeyecek koca var mıydı? Peter bu kanıtları uzun uzadıya ve üzerine basa basa ileri sürdü. Bu konudaki sözlerini tamamlayınca gerçek bir savunma avukatı gibi elini memnun memnun çenesine götürdü. Daha sonra yetenekleri kısıtlı kadınların katillerini savunmaya koyuldu. George kardeşinin olayı üzerine yeni bir şeyler öğrenmiş olmadı. Edinmiş olduğu izlenim alkole karşın varlığını korudu. Bilgiçlik taslayanların beyinlerindeki hastalıkları iyileştirmek kolaydı. Mantığın aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkan bu hastalıklar yine mantık yoluyla iyileştirilebilirdi. Bunlar George'un sevmediği tek hastalık olaylarıydı. Çünkü böylelerini olay diye nitelendirebilmek olanaksızdı. Kupkuru kişiliğinden biraz içirildikten sonra da kurtulmayan, en olumsuz yargıyı hak etmiş sayılırdı. Ne denli bitip tükenmez bir düş gücü yoksunluğu vardı Peter'de. Dökme harflerden oluşma, buz gibi, kas katı, ağır, kurşundan yapılma bir beyin. Teknik açıdan bir mucize sayılabilirdi belki ama içinde yaşadığımız tekniğin egemenliğindeki yüzyılda mucizelerden söz edebilme olanağı var mıydı? Bir filoloğun varabildiği en çılgın düşünce karısını öldürmek olabiliyordu. Ama bunun içinde kadının neredeyse bir ejderhaya benzemesi, ilgili filologdan yaklaşık 20 yaş büyük olması, filolog büyük yazarların metinlerine karşı nasıl davranıyorsa kadının insanlara öyle davranması, başka deyişle filoloğun kötücül bir yansısı niteliğini taşıması gerekiyordu. Tasarladığı cinayeti gerçekleştirse, kadına gerçekten el kaldırsa ve son anda geri çekilmese, işlediği suçtan ötürü yıkıma uğrasa, eski metinler üzerindeki düzeltme çalışmalarını, el yazılarını ve kitaplığını, o daracık yüreğine sığan her şeyi öcü uğruna feda etse, o zaman anısı önünde saygıyla eğilinirdi böyle bir bilim adamının. Ama o karısını başından atmayı yeğliyordu. Daha önce de kardeşine telgraf çekiyordu. İşlenmeyen bir cinayet için yardım istiyordu. Daha 30 yıl yaşayacak ve çalışacaktı. Yeryüzündeki sonrasızlık boyunca adı şu ya da bu yıllıklarda en büyük yıldızlar arasında parlayacaktı. Sinoloji yıllıklarını karıştıran torunlar, böyle torunlar da dünyaya gelecekti. Onun adına zorunlu olarak rastlayacaklardı. George da aynı adı taşıyordu. Aslında bu adı değiştirmek gerekirdi. 50 kadar Çin ulusal hükümeti bu adı bir heykel dikerek onurlandıracaktı. Tümü de zarif, narin, çekik gözlü ve gergin tenli olan çocuklar. Onlar güldüklerinde en katı görünüşlü evler bile eğilecekti. Bu bilginin adını taşıyan bir caddede oynayacaklardı. Bu çocukların gözünde, çocuklar bir bilmece demetidir. Hem kendileri hem de çevrelerindeki her şey. Adının harfleri bir giz olacaktı. Yaşadığı süreç apaçık, saydam, anlaşılabilir ve anlaşılmış bir kişi olan Peter, bir bilmece olmuşsa bile hemen çözümlenen bir bilmece niteliği gösteren Peter bir giz olacaktı. İnsanların sokaklarının adını kimden aldığını çoğu kez bilmemeleri ne büyük bir tarihti. İnsanoğlunun genelde bu denli az bilmesi onun için ne büyük mutluluktu. George öğleden öncesinin erken saatlerinde filoloğu kendi oteline getirdi ve kendisi evdeki sorunları çözümlerken ondan otelde dinlenmesini istedi. "Demek evi temizleyeceksiniz," dedi Peter. "Evet, evet. Oradaki berbat kokuya şaşırma." George gülümsedi. "Korkaklar dolambaçlı sözlerden hoşlanırlardı. Burnumu tutarım. Gözlerini de dört aç. Belki hortlaklarla karşılaşırsın. Ben hiç hortlak görmem. Ama belki görebilirsin. Görürsen bana söyle." "Olur olur. Şakaları da ne kadar tatsızdı." "Senden bir dileğim var." "Nedir?" "Kapıcıyla konuşma. Tehlikelidir. Sana saldıracaktır. Hoşuna gitmeyecek tek söz söyledin mi hemen yumruklarını kullanmaya kalkışır. Benim yüzümden bir zararı uğramanı istemem. Kemiklerini kırabilir. Gelen dilencileri her gün apartmandan dışarı atıyor. Daha önce de onları yaralıyor. Sen tanımazsın onu. Söz ver bana onunla konuşmayacağını. Hep yalan söyler. Söylediği hiçbir şeye inanmamak gerek." "Biliyorum. Beni bir kez daha uyarmıştın. Söz veriyorsun değil mi?" "Evet, evet." "Sana bir şey yapmasa bile sonradan benimle alay eder." İleride yalnız kalacağı günlerden korkuyordu. Onu evden uzaklaştıracağımdan emin olabilirsin. Sahi mi? Peter kardeşinin onu bildiğinden bu yana ilk kez gülmüştü. Elini cebine sokup George'a bir tomar buruşuk para uzattı. Para isteyecektir. Bütün param bu herhalde, değil mi? Evet. Gerisini evimde çok daha soylu bir biçime girmiş olarak bulacaksın. Duyduğu bu son tümce George'u neredeyse hasta etti. Babalarından kalmış olan çok büyük mirasın yarısı cansız ciltlere, yarısı da bir akıl hastanesine yatırılmıştı. Hangisi daha iyi bir yatırımdı acaba? Peter'de biraz para kalmış olacağını düşünmüştü. Şimdi ona yaşadığı sürece bakmak zorunda olduğum için değil üzüntüm, diyordu kendi kendine. Ama aynı parayla kaç hastaya yardım edebilirdim. Bunun için kızıyorum Peter'in yoksulluğuna. Peter'i yalnız bırakıp çıktı. Sokakta ellerini mendiline sildi. Neredeyse elini alnında da gezdirecekti. Elini kaldırmıştı bile. Ama tam o sırada Peter'in buna benzer jestini anımsadı. Eli hemen aşağı indi. Dairenin kapısı önüne geldiğinde içeriden bağırışmalar duydu. Kavga ediyorlardı. Bu kavga ikisinin üstesinden gelmesini kolaylaştıracaktı. Zili ısrarla çalması üzerine kapıyı açan kadın oldu. Gözlerinden ağlamış olduğu belliydi. Sabahki aynı tuhaf etek vardı üstünde. ''Rica ederim kardeş bey!'' diye bağırdı karga gibi sesiyle. ''Edepsizlik ediyor. Kitapları o rehin verdi. Bunda benim suçum ne? Şimdi gidip beni polise ihbar edecekmiş. Bunu yapamaz diyorum. Ben namuslu bir kadınım.'' George son derece nazik bir şekilde kadını bir odaya götürdü. Kadına kolunu uzattı. Kadın da uzanan kola hemen tutundu. Kardeşinin yazı masasının önüne geldiklerinde kadından oturmasını rica etti. Sandalyesini de altına sürdü. ''Lütfen rahatınıza bakın.'' dedi. ''Umarım rahatsınızdır burada. Sizin gibi bir kadını eller üstünde taşımak gerekir. Ben ne yazık ki evliyim. Siz kendi işinizin başında olmalısınız. Doğuştan bir iş yönetebilecek yetenekli bir kadınsınız. Burada bizi kimse rahatsız etmez, değil mi?'' Arkadaki kapıya gidip tokmağı yokladı. ''Kilitli, iyi. Öteki kapıyı da kapatın lütfen.'' Kadın söyleneni yaptı. George hemen kendini ev sahibini, evin sahiplerini de konuklara dönüştürmeyi başarıyordu. ''Kardeşim size layık bir insan değil, kendisiyle konuştum. Ondan uzaklaşmalısınız.'' ''Sizi çifte zinadan ötürü ihbar etmek istiyordu. Her şeyi biliyor çünkü. Ama ben onu vazgeçirdim. Böyle bir adamı her kadın aldatır. Sanıyorum böylesine tam anlamıyla koca bile denemez. Ama yine de boşanma davasında sizin suçlu taraf damgası yemenizi sağlayabilir. O zaman hiçbir şey alamazsınız. Bu kötü insanlardan ötürü, kardeşimin nasıl bir insan olduğunu biliyorum, bütün çektikleriniz boşa gider. Yaşlılık günlerinizi yoksulluk ve yalnızlık içinde geçirmek zorunda kalırsınız. Düşünün, daha en az 30 yıl yaşayabilecek olan sizin gibi dürüst ve namuslu bir kadın. Kaç yaşındasınız? Olsa olsa 40. Kardeşim davayı gizlice açtı bile. Ama ben sizinle ilgileneceğim. Hoşuma gidiyorsunuz. Bu evden hemen uzaklaşmanız gerek. Sizi görmezse artık size karşı bir girişimde de bulunamaz. Size kendin öte ucunda bir süt evi alırım. Gerekli sermayeyi de bir koşulla veririm. Bir daha kardeşimin gözüne görünmeyeceksiniz. Bu dediğimi yapmazsanız verdiğim sermaye yine bana döner. Böyle bir anlaşmayı imza koyacaksınız. Bu anlaşmadan yalnızca yararınız var. Kardeşim sizi hapse attırmak istiyordu. Yasa ondan yana.